Sevgili dinleyicilerimiz, programımızın ikinci bölümünde biraz dış basına, dış dünyaya göz atacağız. Orada neler konuşuluyor, hangi başlıklar, manşetler atılıyor, bunu değerlendireceğiz. Dış ilişkiler uzmanı Fuatcan Bayramoğlu bizlerle birlikte. Hoş geldiniz programımıza.
Hoş bulduk Arzu Hanım, merhaba.
Önce bir özet yapıyoruz her hafta, sonra ülkelere tek tek bakıyoruz. Özette bakalım neler var.
Evet, bu hafta tabii bütün dünyanın gündemi halihazırda ilk günü tamamlanmış olan NATO zirvesi ve İsveç'in buraya üyeliğiyle ilgili süreç. Bir taraftan bu varken, bir taraftan da Ukrayna'nın olası üyeliğiyle ilgili süreç tabii takip ediliyor. Buna detaylı değineceğiz ama öncesinde başka başlıklar da var. Bu da diğer o yoğun gündem içerisinde kaybolmasın diye özellikle uluslararası basında yer alan konulara değinmek istedim. İsrail'in Cenin kampında yol açtığı yıkım sonrasında bazı haberler var. Arap dünyasından gelen bu var. Putin ve Prigozhin buluşması gerçekleşti iddiaları vardı. Bu doğrulandı Rusya kaynakları tarafından da. Bununla ilgili konular var. Rusya basınında ilginç detaylar var bu konuyla ilgili. Fransa'nın daha uzun menzilli füzeleri Ukrayna'ya devretme, gönderme kararı konuşuluyor. Tabii bu Rusya-Ukrayna savaşı açısından ne anlam ifade ediyor ve buna Rusya'nın nasıl tepkisi olacak? Bununla ilgili yetkililerin açıklamaları var. Medvedev'in açıklaması var. Önemli. Putin'den önceki devlet başkanı olduğunu düşününce ve şu an halihazırda ki koltuğunu da düşündüğümüzde Ulusal Güvenlik Konseyi'nin başkanı kendisi. Dolayısıyla bu anlamda oldukça önemli bir karar, Fransa'nın kararı. Ayrıca Çinli yetkililerin diplomatik temasları oldu son iki hafta içerisinde. Hem Çin'e temaslar oldu hem de Çinli yetkililerin yurt dışına temasları oldu. Amerikalı mesela Janet Yellen'ın, Hazine Bakanı'nın Çin'e bir teması oldu. 4 gün sürdü bu temas. Bunun detayları var. Ortada olan da bazı ilginç notlar var. Dediğim gibi çok önemli haberler var. Hafız Esad, Beşar Esad'ın oğlunun olası bir Beşar Esad sonrasındaki dönemde acaba görevi devredeceği kişi mi diye bu Suriye basınında konuşuluyor, ilginç. Bir taraftan Mısır'da önümüzdeki sene seçimler var. Orada da Kemal Mübarek'in adaylığı ile ilgili bazı sosyal medyada imza toplama çalışmaları var. Yani bir önceki devlet başkanı Mübarek'in oğlu yine neticede Hafız Esad'da. Halihazırda Beşar Esad'ın oğlu. Evet, Beşar Esad'ın oğlu. Evet, babasının da adı Hafız Esad. Yani Hafız Esad, Beşar Esad, sonra tekrar Hafız Esad'ın göreve gelmesiyle ilgili bir iddia tabii bu ama Arap basında yer aldığı için değinmek istedim. Evet. İsrail'in Cenin kampından yol açtığı yıkım çok kısaca ben bahsetmek istiyorum. Bu geçtiğimiz hafta biz değinmiştik. Çok sayıda Filistinli'nin hayatını kaybettiğine de yer vermiştik. Tabii bu olay ve buna benzer olaylar hep şu şekilde gerçekleşiyor. Filistin bu bölgede, özellikle de Cenin kampı, ki bu özellikle Filistinlilerin zaten yaşadığı bir bölge, kamp. İşte burada gerçekleşen yıkım sonrasında Birleşmiş Milletler ve uluslararası camia tekrar yardım kampanyası açıyor. İşte buraya örneğin Birleşik Arap Emirlikleri $15 milyon bir parayı gönderiyor. Tabii ki bu yardımın yapılması çok elzem ama öncelikli olan bu hasarın olmaması. Dolayısıyla bu hasarın olmaması için neler yapılması gerektiği ile ilgili baskıların belki İsrail yönetimine dönük uluslararası arenada olması gerekiyor. Çünkü sonuçları anlamında para harcayanlar yine Filistinlilere destek amacıyla elbette oluyorlar. Ama bu kaynaklar daha nitelikli olarak da değerlendirilebilir Filistin halkının refahı için. Putin ve Prigozhin buluşmasından bahsettik. Hatırlayalım, 23 ve 24 Haziran'da bir isyan bayrağı çekti Prigozhin. Ki bundan önceki aylarda aslında bunun mesajlarını veriyordu Prigozhin. Prigozhin, hatırlayalım, Wagner'in lideri. Bu anlamda Prigozhin'in Moskova'ya 200 kilometreye kadar yaklaşmış olması çok Batı basınında haber olmuştu, ki haber değeri de vardı gerçekten. İşte Rusya basınında yer alan haberlere göre aslında bu olayın, ki aslında şöyle de söyleniyordu, bu olay gerçekleşirken Putin bir sığınağa götürüldü, o sığınakta bir süre kaldı ve aslında Putin'in çok da güçlü olmadığı ile ilgili hep bu vurgular vardı. İşte bu konuyla ilgili Rusya'da son çıkan haberlere baktığımızda, ki burada Kremlin sözcüsü Dmitri Peskov'un açıklaması var. Dmitri Peskov dedi ki 29 Haziran'da, yani bu olay gerçekleştikten 5 gün sonra, Prigozhin ve beraberindeki 35 kişiyle birlikte Putin bir araya geldi. Wagner de üst düzey görev alan komutanlar ve Prigozin'le buluştu deniyor. Ve bu toplantının 3 saat kadar sürdüğü söyleniyor. Peki bu toplantıda ne konuşuldu? Moskovski Komsorozet yazarı Mihail Rostovski'nin haberi vardı. Bu uluslararası basına da yansıdı. Prigozhin hizmete geri döndü ve Wagner'e ikinci bir şans verildi. Wagner grubunun komutanları Kremlin'de yapılan görüşmede Putin'e onun sadık destekçileri oldukları konusunda ve anavatan için savaşmaya hazır oldukları konusunda güvence verdiler deniyor. Yani dolayısıyla önümüzdeki dönemde acaba Wagner Afrika'dan çıkar mı? Orta Afrika'da örneğin çok etkin, Kuzey Afrika'da da aynı şekilde, özellikle belli ülkelerde. Dolayısıyla acaba buradan çıkar mı diye konuşulurken aslında bunun olmayabileceğini de görüyoruz biz. Yine Rusya-Ukrayna savaşından notlar var. Fransa'nın daha uzun menzilli füzeleri Ukrayna'ya devretme kararı var. Ki bu da oldukça önemli. AFP ajansında Fransız yer aldı bu haber ve Ukrayna'ya Matra ve British Aerospace tarafından geliştirilen ve 250 kilometrenin üzerinde menzile sahip füzelerin tesliminin başlandığı söylendi. Bu hatta ilk füzelerin teslim edildiği de söylendi Fransız Savunma Bakanlığı'na dayandırılan haberde. İşte Reuters Fransız diplomatik kaynaklarına dayandığı bu haberde toplam 50 füzenin Kiev'e nakledeceğini açıklamıştı. Bu konuyla ilgili yine Kremlin sözcüsü Peskov'un bir açıklaması var. Fransa'nın daha uzun menzilli füzeleri Ukrayna'ya devretme kararı doğal olarak bizi karşı önlem almaya zorlayacak dedi. Dolayısıyla Rusya'nın da bu noktada alınan bu karara karşı bir önlem almasının muhtemel olduğunu söyleyebiliriz. NATO zirvesi elbette bütün dünyanın gündemi. Şimdi esas o konuya gelebiliriz. NATO zirvesi aslında bütün dünyanın konuştuğu ve manşetlerde yer alan bir ülke var, o da Türkiye. Çünkü İsveç'in NATO'ya üyeliği gerçekten son yıllarda özellikle Finlandiya ile beraber NATO'nun genişleme sürecindeki en son halkaydı. Finlandiya'nın üyeliği gerçekleşti. Orada da yine Türkiye'nin rolü büyük oldu. Son noktada onayı veren en son ülke Türkiye oldu, hatırlayalım. Şimdi de yine benzer bir süreç gerçekleşti. Çünkü Türkiye'nin endişeleri vardı bu konuyla ilgili. İşte bu konu konuşuldu. Tabii sadece Türkiye değildi aslında vetosu olan. Macaristan da vardı ama Macaristan Türkiye'nin hemen ardından, Türkiye'nin o vetoyu kaldıracağı ile ilgili açıklamaların ardından Macaristan da bu konuyu değerlendireceğini ve vetoyu kaldıracağını söyledi. Dolayısıyla önümüzdeki dönemde İsveç'in adaylığı konuşuluyor. Peki bu adaylık ne zaman olacak? İşte bununla ilgili konular var. New York Times'da örneğin Türkiye'nin özellikle bu iki günlük NATO zirvesinde, ki birinci günü dün gerçekleşti, bugün ikinci günü gerçekleşecek. Aslında İsveç'in adaylığı ile ilgili yapılan açıklamanın İsveç'in adaylığının önüne yeni bir engel çıkarttığı ile ilgili bir makale yer aldı. Dolayısıyla evet, bu oldukça önemli bir karardı. Neticede uluslararası camiada bu arenada yapıldı bu açıklama. Ama halihazırda ne zaman bunun olacağı belli değil deniyor. Şöyle bir not da tabii söylenmiş. Aslında evet, ne zaman olacağı belli değil ama Türkiye'de parlamento bu kararı aldığı anda neticede İsveç bu birliğe üye olabilecek. Dolayısıyla sadece Türkiye'nin alacağı parlamento kararı kadar uzaklıkta İsveç. Ama işte o kararı alması için acaba nelerin gerçekleşmesi gerekiyor? Bir zaman çizelgesiyle ilgili konunun net olmaması New York Times'ın biraz dikkat çektiği bir konu, onu söyleyebilirim. Diğer taraftan bir de New York Times işte bu haberde şöyle bir nota yer vermiş. Biden'ın, Amerika Başkanı Biden'ın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2002 yılında göreve geldiğinden beri Beyaz Saray'a ziyaret gerçekleştirmediği ilk dönem olduğu söyleniyor Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın. Dolayısıyla aslında şu konuşuluyor, önümüzdeki dönemde Biden'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Beyaz Saray'da kabul edebileceği ile ilgili haberler de önümüzdeki dönemde çıkabilir. Çünkü bu not, New York Times'ın bu notu bu anlamda önemli. Politico'da yine benzer bir haber yer aldı ve Türk liderin İsveç'in üyeliği ile ilgili verdiği karar NATO açısından büyük önem ifade ediyor şeklinde yer aldı. Evet, biraz ne diyelim, burada haberde biraz net o ne zaman olacağı ile ilgili süreç belki tam belli değil ama neticede Erdoğan'ın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uluslararası arenada yaptığı bu açıklamanın önümüzdeki süreçte İsveç'in üyeliği ile ilgili süreci hızlandırdığını söylüyor Bilakis Politico New York Times'dan biraz daha farklı olarak. Erdoğan'ın son satranç hamlesi diye bir başlık attı Belçika'da La Libre Belçik gazetesi. Burada ise ilginç bir not var ve deniyor ki Ankara aslında NATO ve İsveç'i diken üstünde tutarken son anda AB'den de Avrupa Birliği'nden de olumlu bir işaret aldı deniyor. Dolayısıyla aslında Avrupa Birliği'nde her ne kadar belki metinde, anlaşma metninde buna dönük doğrudan bir karar veya bir şart biz görmemiş olsak da veya bu söylenmiyor olsa da aslında Avrupa Birliği'nden de olumlu işaretlerin olduğu ile ilgili Belçika basınına çıkan haberler var. Tabii şunu söylemek lazım, sadece bu konu konuşulmadı, İsveç değildi konu olan, bir taraftan da Ukrayna var, onu da söylemeliyiz. Ukrayna'nın henüz üye olması için vaktin gelmediğini söyledi. Kim söyledi bunu? NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg. Bu açıklama da önemliydi çünkü Stoltenberg'in bu açıklamasında önemli detaylar var ve Ukrayna'nın NATO standartlarına gelmesi için henüz birkaç yıllık bir programın tamamlanması gerektiğini söyledi. Bu açıklamayla ilgili Zelenski çok memnun değildi, Ukrayna Devlet Başkanı, ve Zelenski NATO'nun bu belirsiz zaman kararı, belirsizlik içeren açıklamasını NATO Genel Sekreterinin eleştirdi. Ve çünkü NATO Genel Sekreteri şunu söyledi, üyeler uygun gördüğünde ve karar verdiğinde şeklinde bir açıklaması var. Dolayısıyla Zelenski bunun bir zamana bağlanması gerektiğini savunduğu için NATO'nun bu açıklamasını eleştirdi. Diğer taraftan aslında aylardır, hatta belki birkaç yıldır konuştuğumuz 3. Dünya Savaşı ile ilgili yine açıklamalar oldu bu süreçte. Dmitri Medvedev, az önce de söyledim, Dmitri Medvedev'in bir açıklaması oldu ve Ukrayna'ya NATO'nun yaptığı yardımların ve askeri yardımların artıyor olmasının 3. Dünya Savaşı'nı daha da yaklaştırdığı ile ilgili bir açıklaması oldu. Hatırlayalım, Dmitri Medvedev Ulusal Güvenlik Konseyi'nin başkan yardımcısı. Ben program başında başkan demiştim, başkan yardımcısı, onu düzelteyim. Dolayısıyla bu anlamdaki açıklaması önemli. Yeni bir 3. Dünya Savaşı ile ilgili açıklama geldi. İşte bu noktada tam 3. Dünya Savaşı demişken Donald Trump'ın da yine 3. Dünya Savaşı içerikli bir açıklaması oldu. Ama öncesinde onun kaynağını söyleyelim. Cuma günü Amerika'nın CNN kanalında bir programa katıldı Amerika Başkanı Biden ve orada Ukrayna'nın yeterli mühimmata sahip olmadığı için Ukrayna'ya aslında 100'den fazla ülkenin kullanımını yasakladığı misket bombalarının tedarik edileceğini söyledi. Ve buna gerekçe olarak söylediği iki şey çok önemli gerçekten. Birisi mühimmatın olmamış olması, diğerinin de Amerika'nın bu anlaşmaya taraf olmadığını söylemiş olması. Dolayısıyla uluslararası anlaşmalara ülkelerin taraf olmaları ve olmamalarının aslında ne kadar anlam ifade ettiğini bu nokta gösteriyor. Çünkü şu denebilir, evet Amerika taraf değil ama bu kuralları benimsiyor. İnsan hakları açısından, savaş hukuku açısından denebilir. Ama öyle o durumdan bahsetmedi Biden. Hatta bilakis Amerika'nın bu anlaşmaya taraf olmadığını cümle arasında da olsa söyledi. Bu tabii eleştiriliyor çünkü henüz geçtiğimiz yıl 28 Şubat tarihinde Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki'nin bir açıklaması oldu. Ve Rusya'nın Ukrayna'da misket bombaları kullanmasının potansiyel bir savaş suçu olduğunu söylemişti. İşte bu acaba önümüzdeki dönemde gerçekten Amerika, daha doğrusu gerçekten derken yakın, ne kadar kısa süre içerisinde bunu gerçekleştirecek, bu konuşuluyor. Çünkü Joe Biden'ın kendi partisinde onu eleştirenler var. Ve misket bombası gönderilmemeli diyenler var. Çünkü misket bombaları malumunuz düştüğü yerden başka yerlere sıçrıyor ve sonrasında uzun süre patlamayabiliyor. Evet. Ve dolayısıyla sivillere zarar verme ihtimali de oldukça yüksek. İşte bu noktada bir önceki Başkan Trump'ın bir açıklaması oldu ve bu karar Amerika Birleşik Devletleri'ni 3. Dünya Savaşı'na yaklaştırdı dedi. Bu ilginç, yani ilginç değil aslında, bu önemli bir açıklama. Ama Fransız Le Monde gazetesi bunu bu kadar ciddiye almadı. Gerçekten yine insan hakları ve savaş hukuku açısından ilginç bir noktaya, bu ilginç olan bu noktaya değinmek lazım. Aynen şu ifadeyi kullanıyor Le Monde. Diyor ki, evet, Rusya bir taraftan her gün dehşet saçıyor ve bu şu cümleyi kullanmışlar: bizimle alay eder gibi uyguladıkları bu dehşet saçma stratejisi, misket bombalarının amaca pek de uygun düşmeyen karakteri hakkındaki tartışmayı ikinci plan etti diyor. Yani diyor ki aslında Rusya'nın yaptıkları bizi buna zorladı. Yani bu tartışmayı ikinci plana atıyor diyor. İkinci plana itilen tartışma sivillerin zarar görme ihtimali. Dolayısıyla oldukça önemli ki bunun da konuşulması gerekiyor. Çinli yetkililerin teması ve Arap dünyasındaki o bahsettiğimiz gelişmelerden biz haftaya değinelim. Çünkü gerçekten oldukça önemli gelişmeler diyerek bitirebiliriz programımızı.
Peki, çok teşekkür ediyoruz katıldığınız için. Ben teşekkür ederim Arzu Hanım. Dış ilişkiler uzmanı Fuat Can Bayramoğlu konuğumuzdu.